Ayrım 12. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 113. Bir sabah işe geldiğimde büromun dışındaki koridorun 6 aylık programa yazılmak için müracaat etmiş olan gençler de ağzına kadar dolmuş olduğunu gördüm. Binanın 8 katında da birliklerdeki açıklar doldurulmaktaydı. İğne atsan yere düşmüyordu garnizonda. Eskiden bütün bir alayın işini görmek için inşa edilmiş olan binanın yarısı şimdi ardiyelere, kurs odalarına ve bizim idari bürolara ayrılmıştı. İlk müşterim yanında 21 yaşlarında bir gençle çıka gelen ufak tefek yaşlı bir adam oldu. Ne var ki gencin adı listemin çok aşağılarında bir sıradaydı. Özür dilerim dedim, en azından daha bir 6 ay sizi alamayız. Yaşlı adamın mavi gözlerinden yaşından beklenmeyecek bir güç ve kendine güven hissi fışkırıyordu. Sen amirinle bir konuşsan iyi olur dedi. O anda bizim muvazzaf binbaşının bürolarımızı ayıran camın öte yanında telaşlı işaretler yaptığını fark ettim. Yanına gittim. İkinci Dünya Savaşı'nda ve Kore'de bulunmuş olan binbaşının göğsü şeritlerle doluydu. Yine de telaşlıydı, terliyordu. Bakın dedim, şu ihtiyar sizinle konuşmamı istedi. Yanındaki çocuğu liste başına almamı istiyor, yapamayacağımı söyledim. Binbaşı kızgın kızgın söylendi. Ne istiyorsa yap işte, milletvekilidir o adam. Liste ne olacak dedim. Siktir et listeyi dedi binbaşı. Yaşlı mebusla himayesindeki gencin hala başında oturdukları masaya döndüm. Kayıt formlarını doldurmaya başladım. O zaman çocuğun adını tanıdım. Günün birinde 100 milyon dolarlık bir servete sahip olacaktı bu çocuk. Ailesi Amerikan tarihinin en parlak başarı öykülerinden birini yazmıştı. Ve kendisi de şurada karşımda oturmuş, 2 yıllık faal hizmetten kaçmak için 6 aylık eğitim programına yazılıyordu. Mebusun davranışı mükemmeldi. Bana üstünlük taslamaya, nüfuzuyla beni kuralların dışına çıkmaya zorladığını hissettirmeye çalışmıyordu hiç. Gayet sakin, dostça, tam usulünce konuşuyordu. Bana karşı tavrına hayran olmamak elde değildi. Sanki ona ben kendiliğinden bir iyilik yapıyormuşum hissini yaratarak benim için yapabileceği bir şey varsa bürosuna telefon etmemi söyledi. Genç oğlan ise kayıt formlarını doldururken sorduğum sorulara cevap vermenin dışında ağzını açmamıştı hiç. Fakat nedense bozulmuştum biraz. Nüfuz kullanarak adaletsizlik yapılmasına ahlaki açıdan bir itirazım yoktu. Fakat bir yerde üstümden geçmişler ve ben de hiçbir şey yapamamıştım buna karşı. Belki de oğlan ailesine bu kadar servet sağlamış olan bir ülkenin ordusunda 2 yıllık hizmetten kaçıyor diye bozulmuştum. Ben de ikisinin de farkına varamayacakları bir madik attım onlara. Oğlanın isminin yanına elektronik uzman işareti koydum. Yani bizim idaremizdeki birliklerde bulunan birkaç elektronik uzman kadrosundan birine atanmasını tavsiye etmiş oluyordum. Böylelikle ulusal çapta bir teyakkuz durumunda faal hizmete ilk alınacaklar arasında olacaktı bizimki. Uzun vadeli bir işti bu, ama ne olacak? İşimi bitirince binbaşı gelip oğlana yemin ettirdi. Yeminin içinde Komünist Parti'ye ya da ona bağlı herhangi bir cepheye üye olmadığı da yer alıyordu. Sonra herkes birbirinin elini sıktı. Yanında milletvekiliyle birlikte büromdan çıkana kadar kendini tuttu oğlan. Sonra hafifçe gülümsedi milletvekiline bakıp. Bu ana babasından ya da başka yetişkinlerden istediğini koparan bir çocuğun gülümseyişiydi. Bir çocuğun yüzünde bile görmek hoş değildir bu ifadeyi. Değil burada. Bu yüzden kötü bir çocuk olmuş değildi gözümde. Fakat ona attığım madikten dolayı vicdanımda kalabilecek her şeyi de silip atmış oldu böylece. Frank Alcor olan biteni odanın öte ucundaki masasından sonuna kadar izlemişti. Fırsatı kaçırmadı. ''Daha enayilikten bıkmadın mı?'' diye sordu. ''Şu giden milletvekili 100 dolardan etti seni. Ama Tanrı bilir kendisi binlerce almıştır bu işten. Eğer o çocuk doğrudan doğruya bize gelmiş olsaydı en azından 500'ünü sağardım.'' Gerçekten kızmıştı kafası, gülmekten kendimi alamadım. Sen işi ciddiye almıyorsun ki kardeşim dedi Frank. Bana bir kulak versen sorunlarının birçoğunu öyle kolay halledebilirsin ki.
Bana göre değil bu iş dedim.
İyi iyi dedi Frank. Ama hiç olmasa bir iyilik yap bana. Şimdi acilen açık bir yere ihtiyacım var. Masamda oturan kızıl saçlı çocuğu görüyor musun? 500 çıkmaya hazır. Her an celp ihbarı gelebilir durumda. Bir kez ihbarı aldı mı yapacağı hiçbir şey yok. Kurallara aykırı. Onun için hemen bugün kaydettirmem gerekli. Şimdi benim birliklerde tek açık yer yok. Seninkilerden birine kaydedelim. Mangırı kırışırız. Yalnız bu defaya mahsus, tamam mı?
Çok telaşlı bir hali vardı. Ben de peki dedim. Yolla bakalım buraya. Ama para sende kalsın, istemem.
Frank başını olur makamında salladı. Teşekkürler ama senin hisseni tutarım. Belki fikrini değiştirirsin.
O gece eve döndüğümde Valeria ile yemeğimizi yiyip çocukları yatırdıktan sonra karım çocukların Paskalya için yeni giysilere ve ayakkabılara ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendisi için bir şey istemedi ama tüm Katolikler gibi Paskalya'da yeni bir giysi almak onun için de neredeyse dinsel bir zorunluluk gibiydi. Ertesi sabah büroya girer girmez Frank'a gittim. Fikrimi değiştirdim dedim, hissemi alacağım. Frank omzuma bir şaplak vurdu. Ha şöyle dedi. Beni tuvalete götürüp orada cüzdanından 5 tane 50'lik saydı elime.
Bu hafta bir müşterim daha gelecek dedi.
Sesimi çıkarmadım.
Hayatımda ilk kez gerçekten yolsuzluk yapıyordum ve o kadar da kötü hissetmedim kendimi. Hatta gayet neşelendim.
Eve dönerken Wally ile çocuklara armağanlar aldım. Wally'ye çocukların giysileri için $100 verince babasından istemek zorunda kalmayacağı için ne kadar ferahladığını gördüm. Yıllardır ilk kez deliksiz bir uyku çektim o gece. Frank'ten ayrı olarak kendi işimi kendim yürütüyordum. Tüm kişiliğim değişmeye başlamıştı. Sahtekarlık çok ilginç bir işti. En güçlü yanımı meydana çıkarmıştı benim. Kumarı ve hatta yazmayı bile bıraktım. Üstünde çalıştığım yeni romanı tamamen unuttum. İlk kez olarak bürodaki işime bütün gücümle sarılmıştım. Cilt cilt askeri nizamnameleri okuyarak askerlik adaylarının faal hizmetten kaçmalarını sağlayacak ne kadar yasal gedik varsa hepsini öğrenmeye başladım. İlk öğrendiğim şeylerden biri tıbbi kıstasların keyfi olarak yükseltilip alçaltılabildiği oldu. Sağlık muayenesinden bu ay geçemeyen bir oğlan 6 ay sonra rahatlıkla geçebiliyordu örneğin. Her şey Washington'ın koyduğu celp kotalarına bağlıydı. Bu da bütçe tahsisatlarına bağlı olabilirdi. Zihinsel bir hastalık yüzünden şok tedavisi uygulanmış olan kişiler muaftılar. Homoseksüeller de. Ayrıca özel bir işletmede yeri kolayca doldurulamayacak kadar uzmanlık isteyen teknik bir işte çalışanlar da. Sonra da müşterilerimi inceledim. Yaşları 18 ile 25 arasında değişiyordu. En iyi para getirenler ise genellikle 23 yaşlarında kolejden yeni çıkmış ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nde 2 yılını israf etmekten korkan gençlerdi. Yedeğe yazılıp 6 aylık faal hizmetle yakayı sıyırmak için başvurmadıkları çare yoktu. Bu gençlerin hepsi paralıydı ya da paralı aileleri vardı. Hepsi de mesleki eğitim görmüştü. Günü gelince her biri üst orta sınıfı ya da zenginler sınıfına mensup olacak, Amerikan toplum hayatının çeşitli kollarında lider olarak ortaya çıkacaklardı. Savaş zamanı subay adayı okuluna girmek için yarış ederlerdi. Şimdi ise fırıncı, üniforma tamir uzmanı ya da kamyon bakım elemanı olarak iş görmeye razıydılar. 25 yaşında olan bir tanesinin şimdiden New York borsasında üyeliği vardı. Bir diğeri borsa uzmanıydı. O sıralar Wall Street'te piyasaya çıkan yeni hisse senetleri anında 10 puan birden değerlendiği için bu gençler hızla zengin olmaktaydılar. Para akıyordu. Onlar bana verdiler. Ben de ağabeyim Artie'ye borçlu olduğum birkaç bini ödedim. Sürpriz olmuştu bu onun için. Biraz da meraklanmıştı. Ona kumarda şansımın tuttuğunu söyledim. Doğruyu söylemeye utanmıştım. Hayatımda ona yalan söylediğim birkaç durumdan biri oldu bu. Frank danışmanlık yapıyordu bana. Kendini iyi kolla bu çocukların karşısında ha dedi. Gerçek düzenbazdır bunlar. Ne kadar çok sokarsan o kadar saygı duyarlar sana.
Omuz silktim. Onun insanlar arasında gözettiği ince ahlaki ayrımları anlayamıyordum.
Hepsi de bir sürü ana kuzusu dedi Frank. Şu 6 aylık dalga yerine gidip vatanları için 2 yıl doğru dürüst görev yapsalar ne olur sanki?
Senin benim gibiler bu vatan için çarpıştık ve şimdi 5 paramız yok. Bu herifler ise dünyanın servetini yapmışlar bu topraklarda. İyi para getiren işleri var, gelecekleri parlak. Sonra gidip vatani hizmetlerini bile yapmıyor puştlar.
Öfkelenmesine şaşırmıştım. Çoğunlukla kimseyi incitmeyen gayet geçimli bir adamdı. Vatanseverliğinin içten olduğunu da biliyordum. Yedek birliklerde uzman çavuş olarak çok sıkıydı. Yalnızca memurluk yaparken yolsuzluğa sapmıştı. Aylar geçtikçe müşteri çevremi genişletmekte güçlük çekmedim. 2 liste yapmıştım. Birisi resmi bekleme listesi, öteki ise benim özel rüşvet listemdi. Fazla açgözlü davranmamaya özen gösteriyordum. 10 yeri rüşvet karşılığı veriyor, 10 yeri de resmi listeden alıyordum. Ve ayda tıkır tıkır $1000 çalışıyordu. Hatta müşteriler açık arttırmaya başladıktan sonra cari fiyatım 300'e çıktı. Yoksul çocuğun biri gelip de celp haberini alana kadar resmi listede sırasının gelmeyeceğini gördüğümde suçluluk hissi alıyordu içime. Bu yüzden resmi listeyi tamamen bir kenara attım. Onun yerine her ay 10 kişiden para alıp 10 tane şanslıyı da bedava kaydettim. Kısacası elimde güç vardı şimdi ve bu gücü kullanıyordum. Hiç yapmayacağımı sandığım bir şeydi bu. Bu arada ben farkında olmadan idaremdeki birliklerde ileride paçamı kurtarmama yardımcı olacak bir sürü dost edinmiş bulunuyordum. Ayrıca bir kuralım daha vardı. Yazar, aktör ya da daha yeni ortaya çıkmış bir sanat yönetmeni falan gibi sanatçı takımından kim gelirse bedavaya kaydediyordum. Kendim artık yazmadığım ve yazmak için de hiçbir arzu duymadığımdan içimde kalan suçluluk duygusunu gidermek amacıyla yaptığım bir katkıydı. Aslında cebimdeki parayla birlikte suçlarım da yığılıyordu üst üste. Ben de klasik Amerikan tarzında hayır yaparak suçlarımın yükünü hafifletmeye çalışıyordum. Frank hiç iş adamı içgüdüsüne sahip olmadığımı söyleyerek azarlıyordu beni. Çok yumuşak davranıyormuşum. Daha sert davranamazsam herkes benden yararlanmaya kalkarmış. Ama yanılıyordu. Onun sandığı kadar yumuşak başlı değildim. Benim gözüm ilerideydi. Asgari bir zekayla bu dümenin günün birinde ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu görmek pekala olanaklıydı. Çok adam karışmıştı işe. Benim gibi daha yüzlerce sivil memur rüşvet almaktaydı. Binlerce yedek hatırı sayılır bir gülüş ücreti ödedikten sonra 6 aylık programa sokuluyordu. İşin bu yanı da hala komiğime gidiyordu benim. Milletin askere gitmek için para vermesi yani. Bir gün 50 yaşlarında bir adam yanında oğluyla geldi. Zengin bir iş adamıydı. Oğlu ise avukatlığa başlamak üzereydi. Babanın elinde siyaset adamlarından aldığı sürüyle tavsiye mektubu vardı. Muvazzaf binbaşıyla konuştu. Sonra birliğin toplantı gününün akşamı yine gelip komutan yarbayla konuştu. İkisi de gayet nazik davrandılar. Ancak malum kota hikayesiyle bana yolladılar. Böylece adam oğluyla birlikte benim masaya geldi. Oğlunun ismini resmi bekleme listesine yazdırdı. Adı Hiller'dı, oğlununki ise Jeremy. Bay Hiller otomobil satıcısıydı, Cadillac acentasıydı. Oğluna matbu formu doldurttuktan sonra sohbete başladı. Oğlan ağzını açmıyordu, biraz utanmış bir hali vardı. Bay Hiller, bu listede ne kadar beklemesi gerek diye sordu. Arkama yaslanıp her zamanki yanıtımı verdim. 6 ay.
Ama o zamana kadar askere çağırırlar onu dedi Bay Hiller. Ona yardımcı olabilirseniz memnun olurum.
Yine her zamanki yanıtımı verdim. Ben sadece bir sivil memurum dedim.
Size yardımcı olabilecek olan daha önce zaten konuşmuş olduğunuz subaylardır. Yahut da kongrede bir adamınız varsa onu bir deneyin.
Uzun uzun kurnazca baktı sonra kartvizitini çıkarıp verdi. Eğer bir araba falan satın almaya niyetlenecek olursanız size maliyetine bulurum bir tane dedi.
Kartına bakıp güldüm. Bir Cadillac alabilecek hale geldiğim gün zaten burada çalışmam dedim.
Bay Hiller dostça gülümsedi bana. Siz de haklısınız dedi. Ama bana bir yardımınız dokunursa gerçekten çok minnettar kalırım.
Ertesi gün Bay Hiller'dan bir telefon geldi. Adam kandırma uzmanı bir satıcıdan fazladan candanlığı vardı sesinde. Sağlığımı, işlerimin nasıl gittiğini sordu. Ne güzel bir gün olduğunu hatırlattı. Sonra da bir devlet memurunda çok seyrek görülen nezaketimden ötürü iltifatta bulundu. O kadar müteşekkir kalmıştı ki bana bu yüzden henüz bir yıl kullanılmış yepyeni bir Dodge'un satıldığını duyunca benim için hemen satın almıştı. Şimdi de gelip bir görmemi istiyordu. Beğenirsem maliyetine satabilirdi. Bir konuşmak için öğle yemeğinde buluşabilir miydik? Bay Hiller'a öğle yemeğinde kendisini göremeyeceğimi, ancak akşam eve dönerken benden yarım saat kadar uzaklıkta olan galerisine uğrayabileceğimi söyledim. Oraya vardığımda ortalık daha aydınlıktı. Arabamı park edip kadillakların arasında gezinmeye başladım. Birden orta sınıf açgözlülüğü sarmıştı içime. Kimi altın rengi, kimi krem beyaz, koyu mavi, açık kırmızı kadillaklara içim gitmişti. İçlerine baktım, lüks döşemelerini elledim. Arabalarla hiç ilgilenmemiştim ama o an bir kadillak sahibi olmayı şiddetle arzuladım. Otoparktan çıkıp tuğla binaya doğru yürürken mavi bir Dodge'un yanından geçtim. O birbiri ardına dizili namussuz kadillakları görmeden önce bayıla bayıla alabileceğim bir arabaydı. Ama şimdi içine bakıp döşemesinin konforlu olmakla beraber hiç de öyle zengin olmadığını görünce yüzümü buruşturdum. Sözün kısası klasik sonradan görme hırsızların davranışı içindeydi. Geçen aylar süresince çok matrak bir şey olmuştu bana. İlk rüşvetimi alırken çok mutsuzdum. Kendi gözümde değerimi yitirdiğimi sanıyordum. Her zaman dürüstlüğümle o kadar gururlanmıştım ki. Peki şimdi böyle ufak tefek rüşvet alan küçük bir düzenbaz gibi davranmaktan nasıl oluyor da bu kadar zevk alıyordum? İşin doğrusu topluma ihanet etmekten mutluluk duyuyordum. Bir devlet memuru olarak bana bahşedilen güveni kötüye kullanarak rüşvet almaya bayılıyordum. Beni görmeye gelen gençleri yolmaktan müthiş zevk alıyordum. Bazı geceler yatakta yatarken yeni yeni planlar kurardım kafamda. Bendeki bu değişikliğin nedenini de merak ediyordum. Sonunda bir sanatçı olarak reddedilmişliğimin, yetim olarak büyümüşlüğümün acısını çıkardığımı hükmettim. Bu dünyada hiçbir başarı kazanamamış olmamın hıncını alıyordum. Nihayet iyi yapabildiğim bir iş bulmuştum işte. Nihayet bir aile reisi olarak başarı kazanmıştım. Ne gariptir ki eskisinden daha iyi bir koca ve baba olmuştum. Çocukların ev ödevlerine yardım ediyor, yazmayı bıraktığım için de Wally'ye daha çok zaman ayırabiliyordum. Gece çocukları 2-3 saatliğine birine bırakıp sinemaya gidebiliyorduk artık. Karıma armağanlar alıyordum. Hatta bu arada dergilerden iş alıp çabucak birkaç hikaye de yazı verdim. Wally'ye fazladan paraları dergilere yazdıklarımdan kazandığımı anlatıyordum. Çok mutlu bir hırsızdım. Fakat bir yandan hesaplaşma gününün geleceğini de aklımdan çıkarmıyordum hiç. Böylece kadillakları unutup mavi Dodge'la yetinmeye karar verdim. Bay Hiller üstünde karısının ve çocuklarının fotoğrafı bulunan masanın başında beni bekliyordu. Geniş bir büroydu bu, sekreteri yoktu. Beni görmemesi için erken yollamış olacağını düşündüm. Zeki insanlarla iş görmeyi seviyordum. Aptallardan çok korkardım. Bay Hiller bana yer gösterip bir pro sundu. Yine sağlığımı falan sorup biraz hoşbeşten sonra konuya girdi. ''Dışarıdaki mavi Dodge'u gördünüz mü?'' dedi. ''Çok iyi durumda. Sizin için tam bir kelepir olabilir. Şimdi ne kullanıyorsunuz?'' ''1950 Ford'' dedim. ''Onunla değişiriz'' dedi. ''Üstüne de $500 verirsiniz.'' İfademi hiç değiştirmeden cüzdanımdan $500 çıkarıp uzattım. ''Anlaştık'' dedim. Bay Hiller biraz şaşırmış gibiydi. ''Oğluma yardım edebileceksiniz herhalde'' dedi. Muradını anlamamış olmamdan korkmuştu. Bir kez daha böyle alışverişlerden ne kadar hoşlandığıma kendim de şaşırmıştım. Onu iyice yokuşa sürebileceğimi de biliyordum. Sırf benim Ford'un karşılığında Dodge'u alabilirdim. Oysa şu halde bile en azından $1000 kazançlıydım. Ne var ki kuruşu kuruşuna pazarlık eden düzenbaz olacak adam değildim ben. İçimde hala biraz Robin Hood'luk kalmıştı. Kendimi hala zenginlerden yaptığım işin karşılığı kadar para alan bir adam olarak görüyordum. Fakat beni en çok eğlendiren yüzündeki kaygılı ifade oldu. Gayet sakin, hiç gülümsemeden sıradan bir şey söylüyormuş gibi. ''Oğlunuz 6 aylık programa bir hafta içinde girer.'' dedim. Bay Hiller'ın yüzünde yeniden bir saygı ve ferahlık ifadesi belirdi. ''Bu gece gerekli kağıtları doldururuz, plaka işini de ben hallederim, arabanın her şeyi hazır.'' dedi. Masanın üstünden eğilip elimi sıktı. ''Hakkınızda çok iyi şeyler işittim.'' dedi. ''Herkes sizi pek övüyor.'' Hoşlanmıştım bundan. Tabii ne demek istediğini anlamıştım. Dürüst bir düzenbaz olarak iyi bir ün yapmıştım. Bu da bir şeydi. Başarı sayılırdı. Memurlar kağıtları hazırlaya dursunlar. Bay Hiller ağzımı aramaya başladı. Tek başıma mı yoksa binbaşı ve yarbayla birlikte mi çalıştığımı öğrenmeye çalışıyordu. Herhalde ticaret hayatının verdiği bir alışkanlık olacaktı bu. Önce ne kadar zeki olduğumu, her şeyi çok çabuk kavradığımı falan söyleyerek biraz yağladı. Sonra soru sormaya başladı. O iki subayın oğlunu tanıyacaklarından kaygılıydı. 6 aylık programa kaydolurken oğluma yemin ettirmeyecekler miydi? Evet öyle dedim. Peki o zaman hatırlamayacaklar mı dedi Bay Hiller. Listenin başına nasıl olup da bu kadar çabuk geçtiğini merak etmeyecekler mi? Kaygısının haklı bir yanı vardı ama fazla önemli değildi. ''Ben size Dodge hakkında hiç soru sordum mu?'' dedim. Bay Hiller'ın yüzüne sıcak bir gülümseme yayıldı. ''Tabii canım'' dedi. ''Siz işinizi iyi biliyorsunuz. Ne var ki söz konusu olan oğlumdur. Benim yüzümden başının belaya girmesini istemem.'' Aklım başka şeylere kaymaya başlamıştı. Wally yeni mavi Dodge'umuzu görünce ne kadar sevinecekti kim bilir. Mavi en sevdiği renkti. Her tarafı dökülen eski Ford'umuzdan nefret ediyordu. Bay Hiller'ın sorusunu düşünmeye zorladım kendimi. Jeremy'nin uzun saçlı olduğunu ve kravatlı yelekli bir takım giydiğini hatırladım. Jeremy'ye saçını kısa kestirip spor giyinmesini söyleyin dedim. O zaman hatırlamazlar. Bay Hiller olur mu böyle şey gibilerinden baktı. Jeremy hiç hoşlanmayacak bundan dedi. O zaman zorunlu değil dedim. Kimseye istemediği bir şeyi yaptırmak istemem. Ben hallederim işin gerisini. Azıcık sabırsızlanmıştım. Peki dedi Bay Hiller, size bırakacağım her şeyi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 122.